Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Mart 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Sadık Üzer Hoca ile yapılan mülakatın 3. bölümünü sunuyoruz. Zikir, kalpte feyiz penceresi açar başlığını taşıyor aktaracağımız mülakat. Hocam, malumunuz günümüzde aile müessesesi ciddi bir tehdit altında. Bu hususta neler söylersiniz? Herkesin hayatında bir takım zorluklar, güçlükler vardır. Ancak aile hayatında problemi olmayan, eşiyle, evladıyla problemi olmayan kimseler bugün bunun kıymetini bilmeli. Zaman zaman latife olarak söylüyorum, eşiyle, evladıyla sorunu olmayan namazlarında çift secde yapsın diye. Maalesef bugün bu durumdayız. İslam'dan uzaklaştıkça hayatımızdan bereket de, huzur da gidiyor. Fakire manevi hizmetler hususunda en fazla yardımcı olan merhume Hacı annenizdi. O dersini Valide Sultan'dan Rabia annemizden almıştı. Onun himmeti bizden fazlaydı. Vefat ettikten sonra da buna şahidiz. Bize hep destek oldu. Yani bugün diyorlar ya, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Bunu yaşadık. Her zaman yanımızda oldu. Mesela İstanbul ziyaretlerimizde büyüklerimiz ihvana selam ederdi. Biz bu emaneti hemen yerlerine ulaştırırdık. Antalya'ya varır varmaz, Finike'ye, oradan Kumluca'ya vaktimiz varsa Manavgat'a gider, ihvana büyüklerimizin selamlarını iletirdik. Ama bunlar kiminle oluyor? Yalnız başına olmuyor kardeşim. Hacı anneniz de 56 sene yaşamışız. Haçlarımız, umrelerimiz oldu. Gecemiz, gündüzümüz hep beraber oldu. O vefat ettikten sonra söylüyorum bunu. Tülbent kuruyuncaya kadar dargınlığımız, kırgınlığımız olmadı kardeşim. Onun himmeti fakirden fazlaydı. Ne mezun olursan ol önemli değil. Bu husus bambaşka. Babası hafızdı, ayrı bir hatim indirirdi. Hizmet hususunda gayreti de çoktu. Kanaatimce ihvan konusunda öbür dünyaya götürdüğü çok şey de oldu. Bana ulaştırmadığı ve meseleyi hiç gündeme getirip de işi fitneye sebebiyet vermemek kabilinden hepsini örttüğü de oldu. Zahiren yapılan manevi ikramlar da çok oldu elhamdülillah. Kardeşlerimizden hala, "Hocam, hacı annemize bir hatim indik, duasını yapar mısınız?" diyenler oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Evlilere neler tavsiye edersiniz? Evli veya evlenecek olan kardeşlere de şunu söyleyeyim. Dini nikahınız kıyıldığında ne diye dua ediliyor? Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamla annelerimiz Hatice-i Kübra ve Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma-tü Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle. Kavli olarak böyle dua ediyoruz. Peki onların birbirlerine olan muamelelerini örnek alıyor muyuz? Sevgili Peygamberimiz, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım buyuruyor. Üsve-i Hasene olan Peygamberimizi aile hayatımızda da örnek almamız lazım. Eşler birbirleri arasındaki merhamet, muhabbet, mahremiyet, adalet gibi hususların ölçüsünü koyanın Cenab-ı Hak olduğu şuurunu hiçbir zaman kaybetmemeliler. Böyle olduğunda pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir. Eşlerin davranışları Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hale gelirse ailede güzel geçim sağlanır. Ama bu ahenk olmazsa huzursuzluklar başlıyor kardeşim. Dünya hayatı bir imtihan yolculuğu. Bizlerse bu hayata inanmak ve iyi işler yapmak için gelen bir yolcuyuz. Bu yolculukta kol kola girdiğimiz insana cennet vesilesi olarak bakmalıyız. Ailemize Cenab-ı Hakk'ın insana lütfedilen en büyük nimetlerden biri olduğunun şuuru içerisinde bakmalıyız. Elbette anlaşamadığımız zamanlar da olacaktır. Böyle zamanlarda bütün menfiliklere rağmen saygıyı, insafı ve merhameti elden bırakmamamız lazım. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz en hayırlınız buyuruyor. Hedefimiz, gayemiz onun bu iltifatına layık olmak olmalıdır. Büyüklerimiz de daima aile hayatı üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Bugünkü teknolojik imkanlar maalesef toplumumuzda aile hayatını dinamitliyor. Televizyonlarla bozulma başladı. Toplumun temeli olan pek çok değerimiz fesada uğradı. Bu telefonların icadıyla artık her şey avuçların içinde. Mahremiyet maalesef bugün en çok ihlal edilen hususlardan. Mümin her an Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek yaşar. Her konuda ölçülü olur. Allah'ın bildiği ve gördüğü her şey, Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağı mantığıyla gözler önüne serilmez. Bunlar önceden herkese kabul edilen bir şeydi. Tartışmasını yapacak kimse yoktu. Şimdi gençlerin akıllarını, zihinlerini bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Hocam, konu gençlerden açılmışken, gençlere tavsiyeleriniz neler olur? Gençlere tavsiyem, hırsızlara karşı dikkatli olsunlar. Sanal dünyalara dalıp gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu unutmasınlar. Bazen duyuyoruz, hocam oğlum saatlerce bilgisayar başından kalkmıyor diye. Gençlerimize telkin etmeliyiz. İnsanın ömür sermayesinin karşılığı dünyalık hiçbir şeyle ölçülmez. Çünkü kimse bir başkasına zaman veremez. Zaman herkes için aynı işler. Telafisi de yoktur. O sanal dünyalar, cambaza bak hikayesindeki yan kesiciler gibi ömür sermayesinden çalıyor. Onun için gençler hırsızlara karşı dikkatli olsunlar. Zamanlarını çaldırmasınlar. Anne babalara düşen bir vazife de muhakkak çocuklarına dini bir eğitim aldırsınlar. Bu hırsızlar sadece gençlerimizin zamanlarını çalmıyor, gönüllerini ve zihinlerini de ifade ediyor. Ahlakın kişiden kişiye değişebileceğini telkin ediyor. Gayri ahlaki bir durum söz konusu olup kınandığı zaman kime göre, neye göre sorularıyla ahlaki ölçü reddediliyor. Halbuki bir Müslümanın ahlaki ölçülerini belirleyen Kur'an ve sünnettir. Yani Resulullah Efendimizin fiili örnekliğidir. Din adına konuşan bazı cahiller de peygambersiz bir din anlayışı ortaya koyuyor. Halbuki bize Kur'an yeter diyerek Allah Resulü'nü devre dışı bırakan hiçbir fert ve toplumun tam Müslüman olması ve İslam ahlakını tesis etmesi asla mümkün değildir. Sevgili Peygamberimizin mübarek söz ve fiilleri kıyamete kadar gelecek müminler için bir ölçü ve ışıktır. Gençlerimizi Peygamberimizle buluşturalım. Osman Efendi Üstadımızın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eserini, Nebiler silsilesini, Hakk'a adanmış gençlik eserlerini okutturalım, teşvik edelim. Yavrularımızın bedenlerini helal gıda, dimalarını sahih bilgilerle beslersek, kendilerini zamanın fitnelerinden muhafaza etmeleri daha kolay olur inşallah. Hocam, söz helal gıdadan açılmışken iş ve ticaret hayatıyla alakalı da neler tavsiye edersiniz? Malumunuz üstadımız Sami Efendi Hazretleri geçimini Tahtakale'de Alemdar amcanın dükkanında muhasebecilik yaparak sağlardı. Tahtakale o zamanlar tabiri caizse Türkiye'nin ticaret merkeziydi. Biz burasını düşünmeyi ihmal ediyoruz. Bugün şer'i hassasiyetlerde zafiyetler söz konusu olduğunda bu zamanda bu kadar olur gibi mazeretlerin arkasına sığınılıyor. Halbuki Sami Efendi Üstadımız, Musa Efendi Üstadımız hayatın içinde olan insanlardı. Onlar bu halleriyle irşad etmişlerdir. Onları sevenlere de onları örnek almak yakışır. Cenab-ı Allah ayeti kerimede, o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'ın huzuruna tertemiz bir kalple gelenler kurtulur buyuruyor. Kazançlar kirlendi mi kalpler de kirlenir. Helal lokma ve helal kazanç daima en önemli meselelerimiz. Ağzımıza giren lokma ve cebimize giren parayı helal olarak kazanmış olursak her türlü meselemizi çok daha kolay çözeriz. Evde, sokakta, mahallede, toplumda her şeyin temelinde bu mesele var. Her insan yaptığı işi aman kazancıma bir haram bulaştırmayayım diye yapsa, herkes yaptığı işi güzel yapar. Bugün çekilen sıkıntıların birçoğu da bertaraf olur. Yediğimiz lokmaların davranışlarımıza da tesiri var. Cenab-ı Allah ayeti kerimede, temiz toprağın ürünü Rabbinin izniyle bereketli çıkar, pis kirli toprağın ürünü ise kirli olur buyuruyor. Helal kazançtan elde edilen gıda insanı iyiliğe, haramdan elde edilen gıdanınsa şerre yönlendirir. Yiyip içtiğimiz gıdalarla hareket ediyoruz. Bu helalden elde edilen gıdanın eseri ise organlar üzerindeki etkisi de o derece olumlu olur ve salih amel doğar. Haram kazançtan elde edilen gıda ise insanı kötülüğe yönlendirir. Dolayısıyla iş hayatımızda elde ettiğimiz kazancı değerli kılan şey çokluğu değil, bereketidir. Bereketin maddi olarak bolluk, manevi olarak da huzurdur. Bereketi veren de Cenab-ı Allah'tır. Bunun yanında İslam'ın ticarete dair hükümlerini de bilmek lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh, alışverişin kurallarını bilmeyen alışveriş yapmak için bizim pazarımıza girmesin buyurmuştur. Bu ne demektir? Ticarette başta akit olmak üzere doğruluk, dürüstlük, hakka, hukuka riayet gibi her alanda iyi ve doğru bilgiye sahip olmak ve bunun ahlakıyla ahlaklanmak demek. Cenab-ı Allah ayeti kerimede şükrederseniz ziyadeleştiririm, nankörlük ederseniz azabım çetin olur buyuruyor. Bunu sadece lafzen şükür olarak anlamamak lazım. Her nimetin kendi cinsinden şükrü vardır. Bu da Allah'ın lütfettiği nimeti insanlarla paylaşmak, ihtiyaç durumunda insanlardan esirgememek, cimrilik yapmamakla olur. Helal gıda, kalbi huzuru da temin eder. Bayezid-i Bistami Hazretleri, çok zikir sayıyla değil, huzur iledir buyuruyorlar. Gönül huzuruyla daimi zikredenlerin kalbinde bir pencere açılır ki bu pencere feyiz penceresidir. Hocam, manevi yolda olan kardeşlere neler tavsiye edersiniz? Yolumuz sohbet yolu. Sohbetlerimizin kıvamı gönlümüzün kıvamına bağlı. Sohbet ibadet heyecanıyla olursa o zaman feyizli olur. Yolumuzun büyükleri sohbetler konusunda, eğer sohbet Allah rızası için yapılırsa cennettir. Yolumuz sohbettedir. Sohbeti terk eden yolu terk etmiş olur buyurarak bizleri uyarıyorlar. Üst üste üç sohbete gelmeyenin feyzi kesilir demişlerdir. Sohbetlerimizi aksatmayalım ki istifademiz devamlı olsun. Bir iki hafta sohbeti kaçırsak kalbimiz paslanır Allah korusun. Sohbetler sadece kitap okuyup, dinleyip dağılmak için değil, aynı zamanda feyiz ve bereket kazanılan meclislerdir. O zaman sohbet meclisine devam edenler olarak manevi derslerimizin farkında olalım. Seher rüzgarlarını kaçırmayalım. Diri bir gönülle derslerimizi yerine getirmeye çalışalım. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın seherlerde esen bir rüzgarı vardır ki zikirleri ve istiğfarları Allah Teala'ya ulaştırır buyuruyor. Onun için seher vakitlerini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Evrat ve eskârımızı dikkatle gönlümüzü Rabbimize vererek yerine getirelim. Hocam, bu tür sohbetlerimizi dua ile bitiriyoruz. Sizden de bir dua istirham ediyoruz. Cenab-ı Hak hepimize kıyamet sabahımızı bayram gününe dönüştürecek bir yakınlık içerisinde bu dünya hayatımızı kalbi selim ve ruhaniyetle tezyin etmeyi müyesser kılsın. Hepimizi salih kullarının arasına dahil buyursun. Onların gönül alemlerinden istifadeye muvaffak kılsın. Büyüklerimizin himmetlerini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sadık Üzer Hoca'yla Zikir Kalpte Feyz Penceresi Açar başlıklı mülakatı paylaştık. Bu mülakat 3. ve son bölümdü aktardığımız değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Birlikteliğimize Kur'an diriltir başlığını taşıyor. Aktaracağımız bu yazı Profesör Doktor Süleyman Derin imzasını taşıyor. Son günlerde yüce kitabımıza yapılan saldırılar, onun tüm hakikatleri kendinde topladığına ve son ilahi mesaj olduğuna kesin bir delildir. Dünyanın hiçbir yerinde Tevrat, İncil veya Upanişatlar yakılmazken neden hedefte Kur'an var? Çünkü Kur'an zalimlere, müşriklere ve insanlık düşmanlarına meydan okuyan bir mesajdır. İnsanlığın kanını emen faize, içkiye ve kumara, her tür sapıklığa en gür sesiyle dur diyen sadece Kur'an'ın izinde olan müminlerdir. Nasıl bir kitaptır ki 1400 sene önce inmesine rağmen yenice ortaya çıkan problemlerin en güzel çareleri ondadır. İşte bu yüzden hakikat düşmanları Kur'an'ımıza saldırmaktadırlar. Türkçemizde güzel bir söz vardır. Meyveli ağaç taşlanır. Yüce kitabımız kendisine yapılacak olan saldırıların beyhudeliğini şu ayette haber vermektedir. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah nurunu tamamlayıcıdır, kafirler hoşlanmasa bile. Mevlana'nın tabiriyle Kur'an'ın nurunu söndürmeye kimsenin gücü yetmez. Bu işe kalkışanlar ancak sakal ve bıyıklarını yakarlar o kadar. Yüce Kur'an'la fikren boy ölçüşmekten aciz kalan batılılar, onun zahirini tahrip etmekle Kur'an'a zarar verdiklerini zannederler. Ne beyhude çaba ne boş iş. İtler havlasa da ay hiç ışık vermekten geri kalır mı? Nitekim bu saldırılar yüce kitabımıza olan ilgiyi artıracak ve ümit ederiz ki pek çok batılı insan İslam'la şereflenecektir. Dinimize saldıran zalimler farkına varmadan İslam'a hizmet edeceklerdir. Öte yandan yüce kitabımız diğer kitapların özü mesabesindedir. Onu inkar eden, ona saldıran aslında tüm ilahi kitaplara saldırmıştır. İmam Rabbani bu konuda şöyle der. Ona indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim, bütün peygamberlere indirilmiş olan kitapların hepsinin hülasasıdır. Bu büyük peygambere verilmiş olan din, geçmiş dinlerin hepsinin süzülmüş kaymağı gibidir. Hak olan, doğru olan bu dinin bildirdiği her iş, geçmiş dinlerde bildirilen amellerden, işlerden seçilerek alınmıştır. İnkarcılar Kur'an-ı Kerim'e saldırırken bizim tepkimiz ne olmalıdır? Batılılar bu menfur hareketlerle Müslümanları tahrik etmeye, onları Hristiyanların kiliselerine, İncillerine saldırtarak Müslümanları geri kafalı ve cahil insanlarmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Onların tuzağına düşmemeliyiz. Batıda yaşayan Müslümanlarla da işbirliği yaparak tüm Avrupa'ya oranın dillerinde tercüme Kur'an-ı Kerimler gönderelim, İslam'ı onlara anlatalım. Ülkemize gelen turistlere dinimizin güzelliklerini gösterelim. Avrupa insanı, yüce kitabımızın adalet, özgürlük, yardımlaşma, aile bağlarını korumak gibi pek çok husustaki insanlığı ayağa kaldıracak devrim niteliğindeki emir ve yasaklarından haberdar değildir. Bu vesileyle Avrupa'da İslam'ın ve Kur'an'ın davetini duymayan hiç kimse kalmamalıdır. Aynı gayreti ülkemiz içinde de göstermeli, Kur'an mesajını kurak gönüllere ulaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Ne acıdır ki İslam ülkesinde doğup büyümesine rağmen nice kardeşlerimiz Kur'an'ın diriltici mesajlarından bihaberdir. İkinci olarak içinde bulunduğumuz mübarek 3 ayları da fırsat bilerek yeni bir Kur'an seferberliği başlatmalı, ailecek her gün düzenli kıraatte bulunmalı, okuduğumuz ayetleri mümkünse tefsirlerden de müzakere etmeliyiz. Seherlerde Kur'an-ı Kerim'le meşgul olup tefekkür etmek özellikle maneviyat yolcuları için olmazsa olmazdır. Zira manevi gelişimin en kamil şekli Kur'an tefekkürüyledir. İmam Rabbani ilahi kitabımızın manevi gelişimdeki rolünü şöyle ifade eder. seyr-i sülûke yeni başlamış olan, müritlere uygun olan, zikirle meşgul olmaları ve Allah'tan başka zihinlerinde bir şey kalmayıncaya kadar masivayı gönüllerinden kazımaya çalışmalarıdır. O hale gelmeliler ki kendilerine Allah'ın dışındaki şeyler zorla hatırlatılmaya çalışılacak olsa bile bunları yine de hatırlamalıdırlar. Seyr-i sülûke yeni başlayanlar bu şekilde şirkten, enfüsi ve afaki ilahlardan arındıkları zaman zikir yerine Kur'an okumaya layık olurlar ve bundan sonra terakkilerini Kur'an tilavetiyle gerçekleştirirler. Anlatılan hale varmadan Kur'an okumak salih kulların işidir. Sevap kazandırır. Fakat bu hale ulaştıktan sonra Kur'an okumaksa mukarreplerin işidir. Sonuç olarak salih kulların işi ibadet ağırlıklıdır. Mukarreplerin işi ise tefekkür ağırlıklıdır. Tasavvufi hayatın Kur'an'la olan yakın bağı sebebiyle sufiler pek çok işari tefsirde kaleme almıştır. İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyanı, İbn Acibe'nin Bahrül Medidi, Kuşeyri'nin Letaiful İşaratı geçmişte ve yakın zamanda yazılan tasavvufi tefsirlere örnektir. Sufilere göre sülükte kemalatın ölçüsü, salikin aradığı her meselenin cevabını Kur'an-ı Kerim'de bulabilmesidir. Bu sebeple sufiler hem teorik hem de pratik meselelerini Kur'an'dan yola çıkarak çözmeye gayret etmişlerdir. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın koruması altındadır. Hiç kimse ona zarar veremez. Ama üzücü olan düşmanın cefasından çok müminlerin vefasızlığıdır. Bugün Kur'an öğreten kurumlarımız harikulade binalar ve hocalarla ücretsiz hizmet vermesine rağmen yarı yarıya boştur. Bunun aksine dünyalık eğitim veren kolejler yüksek meblağlar karşılığında hizmet vermesine rağmen bu okullarda yer bulamamaktadır. Kur'an eğitimi konusundaki bu ihmalkarlık bizleri ilahi kelama karşı vefasız kılmaktadır. Evet, yüce dinimizin ilk emri okudur ama bu okumadan öncelikle anlaşılması gereken Kur'an'dır. Diğer ilimler de onunla ve onun ışığında okunduğu ölçüde kıymet kazanır. İbn Ataullah İskenderani Hazretleri'nin ifadesiyle Hakk'ın yanındaki kıymetini öğrenmek isteyen onun kendi yanındaki kıymetine bakmalıdır. Eğer onun tüm insanlığa hidayet için gönderdiği Kur'an'ı ihmal ediyorsak Rabbimizi tam manasıyla sevdiğimizi iddia edemeyiz. Yazımıza son verirken Maraş merkezi depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabrı cemiller niyaz ediyorum. Yüce kitabımız her konuda olduğu gibi bu konuda da bizlere hayat verici reçeteyi ortaya koymuştur. Allah Teala Kur'an'da tüm müminleri birbirine kardeş yapmış, bir insanın hayatını kurtaranın tüm insanlığın hayatını kurtarmış gibi olduğunu söylemiştir. Müminler arası yardımlaşma ilişkileri bundan daha güzel şekilde nasıl ifade edilebilir ki? Yüce Rabbimiz bu ayetleri fiilen yaşamayı, depremzede kardeşlerimizin bundan sonraki hayatlarını maddi ve manevi olarak ihya etmeyi bizlere de nasip etsin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Deli'nin kaleme aldığı Kur'an Diriltir başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak programımızda. Sesi Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Mart 2023 sayısından yazılar aktardık bu akşam. Böylelikle biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.